Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Altınoluk Dergisi'nin Mart 1995 sayısından Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme aldığı Bayramın Metafizik Yorumu başlıklı makalesini aktaracağız. Bir kelime veya kavrama çok sayıda manalar yüklenebilir. Bu anlamlar içinde bir tanesi dominant, başat olarak kendini hemen belli eder. Yazımızda ele alacağımız kavram bayramdır. Bu kavramın insanda bıraktığı ilk etki neşe ve sevinçtir. Sevinç, mutluluk, rıza ve hoşnutluk belirtisidir. Spiritüel, manevi açıdan sıkıntıdan kurtuluş, huzur ve sükuna erişi ifade eder. Bayram sevincinin somatik olarak ortaya çıkışı da dudaklarda ve insanın yüzünde yayılan tatlı bir tebessümdür. Sevincin karşıtı elem, acı veya ızdıraptır. Freudçu psikoloji, sevinç ve acının mahiyetini, insanı fizyonomisindeki yerini ve kimyasını, şuur altından gelen belirtilerini çok yönlü olarak ele almış bulunmasına rağmen, acının insan bedeninde nerede bulunduğu konusunda çaresiz kalmış, bu problemi çözememiştir. Sevinç, acı dualitesinin ikiliğinin doğrudan ruha bağlandığı düşüncesinden hareketle ruhun bilinemez özellikte oluşu kanaatimizce bu konunun çıkmazı altındaki gerçek nedendir. Yani ruh kendi meçhullüğünü kendine doğrudan bağlı bulunan acıya da taşımış ve onu da meçhulleştirmiştir. Allah aşkın ve içkinlik bakımından kainatın ne içinde ne de dışındadır. Bir başka deyişle Allah zatı itibarıyla kainatın üzerinde aşkın, müteal, transcendent, sübhan sıfatları bakımından da kainatta zaman ve mekan üstü bir alaka halindedir. İşte hemen hemen buna benzer bir tarzda ruhun corporalle yani cismani bedenle alakası vardır. Ruh bedenin ne içinde ne de dışındadır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi Allah ruhu bedene bir ip, esprit, enime, hayvani ruhla bağlamıştır. Bu bir tür alakadır. Ruhun hayyiz olarak bedendeki bu durumu sebebiyle ona sıfat olarak yüklenen acı, sevinç dualitesi anatomik eksende şurasıdır diye kesinlikle belirlenememiştir. Elimize iğne batırdığımızda bu etkiyi idrak etme olayı beyinde meydana gelmesine rağmen beynimiz değil, elimiz sancmaktadır. İki türlü acı vardı. 1- Fiziki acı, 2- Metafizik acı. Fiziki acıya örnek, bir insanın maddi olarak yaralanması veya darbe almasıyla acı duymasıdır. İşlenen bir günah, yapılan bir haksızlık sebebiyle vicdanda duyulan ıstırap da metafizik acıya örnek teşkil eder. Antropolojik açıdan ele alırsak, kötümser Alman filozofu Schopenhauer'un etkisinde kalan bir kısım egzistansiyalist düşünürler bu alemi kötülüğün kaynağı, dolayısıyla da acının kaynağı olarak görmüşlerdir. Kierkegaard'a başlayan Batı egzistansiyalizminin etkisindeki Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus gibi düşünürler bu saçma aleme atılmış zavallı insanın acısını eserlerinde incelik ve ustalıkla incelemişlerdir. Acının felsefesi yapıldığı kadar sevincin felsefesi yapılmamıştır. Öyle zannediyoruz ki insanın mutlu ve sevinçli günlerinin bir vakaa olarak acılı günlerinden az olması filozofları daha çok acı üzerinde durmaya sevk etmiş olmalıdır. Ancak optimist, iyimser karakter arz eden bazı batılı filozoflar sevinci bir antropoloji problemi olarak ele alıp kafa yormuşlardır. Alemi en azından mümkünün en iyisi kabul etme noktasından yola çıkan Leibniz, bu konuda fikir sarf eden filozoflardan biridir. Filozof Henry Bergson'ın Sekip Tunç tarafından Türkçeleştirilmiş Niçin Gülüyoruz, Kime Gülüyoruz adlı eseri sevinç problemini çok güzel işlemiştir. İslami bakış açısından acaba sevincin değerlendirilmesini nasıl yapabiliriz? Biz Allah'a mahsusuz ve O'na döneceğiz. Kim Rabbisine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin. Ben onu yarattığımda ona ruhumdan üfürdüm. Bu ve benzeri ayetleri göz önünde tutarak sevincin şu şekilde bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. İnsan bir yönüyle maddi, diğer yönüyle de ilahidir. İnsanın öz ve bilinç olarak ilahi yöne taalluku bulunmaktadır. İnsan bu yönüyle kendi bedenine taalluk etmeden önce Allah katında mutludur. Orada bedeni ihtiyaçlar yoktur. Allah'a ilgi veya aşk diyebileceğimiz bir bağlantıyla münasebet halindedir. Ancak Allah'ın dilemesiyle kainat ve maddi oluşum bazında insan yaratılmış, ruhani alemde mükemmellik içerisinde yaşayan ruh burayı terk ederek kendisine takdir edilen korporalle cismani bir bedene taalluk etmiştir. Artık bu aleme gelen ruh eski huzur ve mutluluğunu kaybetmiştir. Halbuki Allah katındayken özüyle onun yüceliğini biliyor, seviyor ve bundan sevinç duyuyordu. Eskiden birlik söz konusuyken, şimdi ruh-beden dualitesi denen huzur kaçırıcı, birlikten uzak, ikili bir durum gündemdedir. Bedeni ihtiyaçlar insanı ister istemez bir çıkar ilişkisine iter. İnsanın özü ise Allah katındaki sevincin özlemi içindedir. Onu tekrar ele geçirmek ister, bedeni tutkularını İslami yaşayarak aşmak, yüksek değerler alanına ulaşmak arzusunu hisseder. Halbuki bedeni varlık buna en büyük engeldir. İşte bu ikili durum insanı acıya, tasaya, iç çatışmaya sevk eder. İnsan bu konuda düşünceye dalınca kendisini büyük bir hiçlik ummanının ortasında bulur. Zira Allah'tan başka her şey fanidir. İşte insan Kur'an-ı Kerim'deki ilahi manifestoyu aksiyon haline getirerek başka ilahların, maddi olan nesneler ve bunlara bağlı bulunan tutkuların kulu değil, sadece Allah'ın kulu olur. İslam'ı bu şekilde yaşayarak oluşa iştirak eder ve sonunda kulluk denen hürriyete ulaşır. Böylece Allah'a abd olan kişi mutlak özgürlük, huzur ve sevince ulaşır. Maddeye bağlılık onu putlaştıracak derecede sevme, insanı maddeye köle yapar. Bu bağlılık insanı gerçek sevinç, mutluluk ve huzura ulaştıramaz. Çünkü sonsuz olan ruhu sonlu olan madde tatmin etmez. Onu yine sonsuz olan bir varlık yani Allah tatmin eder. Maddeyi fethetme görüntüsü veren batı dünyası, sosyo-moral açıdan gitgide huzurunu kaybetmekte, batağa saplanan bir adam gibi yavaş yavaş madde çamuruna batmakta ve boğulmaktadır. ABD'de her 3 kişiden birinin psikiyatri kapısını aşındırması, aslını kaybeden veya aslına dönmeyen batı insanının ruh çıkmasının bir göstergesidir. Bizce kişinin Kur'ani manada İslam'ı yaşayarak aslına dönmeye, olgunluğa yükselmeye çalışması yegane kurtuluş reçetesidir. İslam kelimesi, lingüistik açıdan analiz edilirse, muhtevasında huzur, barış, esenlik, sükunet, hastalıktan kurtuluş gibi manaların bulunduğu görülür. İşte İslam'a bu manada sarılmak demek, huzur, sükun ve ruh sağlığına da kavuşmak demektir. Bu durumda bayram sevinci bir huzuru, mutluluğu, kişinin aslına dönüş yolunda mesafe alışından kaynaklanan rahatlık duygusunu gösterir. Oruçlarla ruhunu terbiye, zekatlarla tezkiye eden, kurbanla Allah'a kurbu yakınlaşmayı hedef alan, namaz miraçlarıyla yüksek değerlere ulaşma çabalarını yaşayan mümin, artık Allah'ın rahmet ve ezeli inayetiyle buluşup kucaklaşmayı sağlamış, neticede ruh, beden denen maddi engeli aşarak, aslıyla az veya çok irtibata geçerek sevince ulaşmış, parlak ve sevinç bir yüzle bayramı kutlamaktadır. Son nefesin verdiği geceyi, Şeb-i Aruz, gerdek gecesi, sevgililerin birbirlerine kavuştukları gece olarak bayramlaştıran Mevlana Celaleddin Rumi'nin ulaştığı sevinç, bundan başka ne olabilir ki? Son nefesinde ince anlayışlı insana hasret gittiğini söyleyerek devrinde anlaşılamadığını ifade eden Mevlana'nın bu sevinç telakkisine acaba ulaşabildik mi? Aşığın bayramı Rabbine kavuşuncadır diyerek yazısını noktalıyor Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu. Bayramın metafizik yorumu başlığını taşıyordu bu yazı değerli dinleyiciler. Altınoluk Dergisi'nin Mart 1995 sayısında yayınlanmış makale. Sesi Dergi'ye yine Altınoluk Dergisi'nin bu kez Aralık 2006 sayısından bir yazıyla devam edeceğiz. Yazının başlığı Teşrik Tekbirleri. Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı günlerini zikirle zinetlendiren muhkem bir vaciptir. Bu konuda bilinmesi gereken fıkhi meseleleri şöylece özetleyebiliriz. Namaz kılan bir kimse teşrik tekbirlerine Arefe günü sabah namazının farzını kılıp selam verdikten sonra başlar. Dördüncü bayram günü ikindi namazını eda ettikten sonraya kadar 23 vakitte farz namazlardan sonra devam ederek okur. İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine göre yukarıda bahsi geçen süre içinde farz-ı ayin olan namazların ardından teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Bu tekbiri getirenler sevap ve hasenata nail olurlar, özürsüz olarak terk edenlerin ikab olunmasından korkudur. Yukarıda bahsi geçen 4 gün içinde kılınan 5 vakit namazdan sonra teşrik tekbiri almak behemehal vaciptir. Namaz ister cemaatle kılınmış olsun, ister yalnız kılınsın, kılan ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister misafir olsun, ister mukim olsun, ister şehirde bulunsun, ister köyde bulunsun, hüküm değişmez. Selam verdikten sonra herhangi bir şekilde namazı bozulan kimse kalkıp yeniden abdest almaya gitmez. Bu şekilde tekbiri getirebilir. Çünkü her ne kadar abdest almak namazın cüzlerindense de böyle yapmak namazla tekbir arasındaki bağlantıyı inkıtaya uğratmış olur. Teşrik tekbirini alan kimse erkekse bu tekbiri alması kendisine vacip olduğu gibi herkesin işitebileceği bir sesle aşikare söylemesi de vaciptir. Tekbir getirenler kadınsa ister namazlarını imama uyarak kılmış olsunlar, ister yalnız kılsınlar, tekbirlerini sadece kendilerinin işitebileceği bir sesle alırlar. Kurban Bayramı günlerinden herhangi biri cuma gününe tevafuk ederse o gün kılınan cumanın farzından sonra teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbirleri farz-ı ayin olan namazlara bağlı bulunduğundan vitir namazından sonra bayram günlerinde kılınan cenaze namazlarından sonra ve 5 vakit namazın sünnetlerinden sonra getirilmez. Gerek Ramazan ve gerekse Kurban Bayramı namazlarından sonra teşrik tekbiri almak şart değildir. Lakin getirilmesinde sakınca yoktur. Akabinde teşrik tekbiri getirilecek olan bir namaz cemaatle kılınırken imam tekbiri unutursa cemaatin vücuben tekbiri alması gerekir. Çünkü bunda imama tabi değillerdir. Cemaatle kılınan tekbir namazda sehiv secdesini gerektirecek bir durum vaki olursa söz konusu secde namazın tamamlayıcısıdır. Bu itibarla önce sehiv secdesi yapılır, sonra teşrik tekbiri alınır. Cemaate sonradan katılan bir kimse de mesbuk bu konuda aynı şekilde davranır. Teşrik tekbiri alınan namazlarda imam namazı bitirip teşrik tekbiri almaya başlayınca cemaate sonradan katılan kimse de unutarak veya bilmeyerek tekbire katılmış olsa başkaca dünya kelamı konuşmadığı veya ameli kesirde bulunmadığı müddetçe namazı bozulmaz. Tekbirden sonra namazına devam eder ve selam verdikten sonra tekrar teşrik tekbiri alır. Arefe günüyle Kurban Bayramı günlerinde kaza namazı kılanlardan bir kısmı tekbir alır, diğerlerinden tekbir sakıt olur. Önceden kazaya kalmış bir namaz bayram günlerinde kılınsa tekbir almak lazım gelmez. Bayram günlerinde tekbirli namazlardan biri kazaya kalır da bayramdan sonra kaza edilirse tekbir sakıt olur. Gelecek senenin bayram günlerinde kaza edilmiş olsa yine tekbir sakıt olur. bayram günlerinde kazaya kalmış olan namaz yine aynı günler içinde kaza edilecek olsa, bu namazın bitiminde teşrik tekbiri almak lazım gelir. Teşrik tekbiri almayı unutan kimse, kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbirini bir defa almak vaciptir. Ziyadesi sünnete muhaliftir. İslam'ın nezaket ve zarafetinin tamamlanması, ayrıntı zannedilen incelik ve güzelliklere riayet etmekle saklıdır. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeli, adabına riayet etmeli. İlk teşrik tekbiri. Rivayet edildiğine göre, Halilullah İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'i Allah'ın emri doğrultusunda kurban etmek üzere yatırdığı zaman, Cebrail aleyhisselam yine Hakk'ın emriyle iri ve güzel bir kurban getiriyordu. Cibril, Hazreti İbrahim'in gelen sese kulak verip meşgul olması için "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye seslendi. O da oğluna bir fidye getirildiğini görünce sevincinden "La ilahe illallah ve Allahu Ekber" dedi. İsmail'in kurtulduğunu gören Cibril, "Allahu Ekber ve lillahil hamd" diyerek cümleyi tamamladı. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2006 sayısından Teşrik Tekbirleri başlıklı yazıyı sizlerle paylaştık. Böylelikle bir sesli derginin daha sonuna geldik. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.